Ayrım 11, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 131. Kuzeydoğu Alize'si bizi günler boyu kımıldamayan, çarşaf gibi bir denizde sürükleyip, havasızlıktan boğulacak duruma soktuktan sonra Güneydoğu Alize'sinin eline veriverdi. Esaslı bir tüfek atıcısı olduğuma inandım ben de bu arada. Bayıldı Bay Pike atıcılığıma. Böylesine bir yeteneği uzun bir çalışma sonucu kazanmış olabileceğimi söyledi. Yüreğimin bütün içtenliği de söyleyeyim ki öyle pek de büyük bir başarı gösterdiğimi falan sanmıyordum ben. Birinci sınıf bir atıcıydım elbette ama doğuştandı bu yeteneğim hiç kuşkusuz. İşin püf noktası buradaydı. Sallanıp duran güverteden doğru şöyle bir yarım saat kadar ateş ettim şişelere. Tek karavana atmadım, kırdım hepsini. Şişeler tükenince nişancılığıma ilgi duyan Bay Pike, marangozdan küçük küçük tahta parçaları kesmesini istedi benim için. Marangozun kestiği tahtalar denize atıldı sonra bir bir. Şişelerden daha çok ilgi topladı bu. İsabet alan tahta parçaları sudan fırlayarak dönüp duruyorlardı havada. Suya düşer düşmez bir daha yapıştırıyordum. Gözden yitinceye dek sürüyordu bu böyle. Bayan West'i sonra Vada'yı çağırıp benim gibi ateş etmelerini istedim tahtalara. Benim gibi vurabilmeleri için bir fırın ekmek yemeleri gerektiğine ki. Bay Pike'a da söyledim aynı şeyi. Siz de deneyin bir yol dedim. Ama ikinci kaptan daha ilk atışta öyle acayiplikler, öyle komiklikler yaptı ki kendisini sinsi sinsi seyreden gemicileri güldürmemek için ateş etmekten caydı hemen. Tüfeğimi bana verirken tüfekte iddialı değilimdir ben dedi. Tabancaya gelince değişir iş tabii. Gidip benim tabancayı alayım da göstereyim size nasıl ateş ettiğimi. Kamerasına inip hemen döndü. Elinde 44 kalibreli koca bir tabanca vardı. ''İşte benim silahım bu Bay Parthers'' dedi. ''Yenerim bununla sizi. İster hemen yanımda, ister 10-15 metre ötede olsun vuracağım. Kaçmaz hiç. Tüfek bir işe yaramaz kavgada. Ama bununla değişir iş. Bir keresinde bir yığın insan üstüme saldırmış, yere yuvarlamışlardı beni. Tekmeyle vuruyorlardı orama burama. Böyle bir tabancayla atlattım o vartıyı işte.'' Neydi tanrım öyle? Savaş alanına dönmüştü ortalık. Attığımı vuruyordum. Bir ara tetiği tam çekmiştim ki serserilerden biri o koca postalıyı da küt diye indiriverdi suratıma tekmeyi. Ama kurşun dizini, kalçasını, omzunu, momzunu delip geçmiş ta kulağından çıkmıştı herifçoğlunun. Silah diye buna derim ben işte. Her an elimin altında bulundururum böyle bir tanesini. Ne olur ne olmaz. Yeniden ateş etmeye başladım tüfeğimle. Bir saat sürdü bu. Ama doyamamıştım hala. Bay Pike, elinizdeki bütün mermileri yakarsanız karışmam sonra dedi. Üzmeyin tatlı canınızı siz diye karşılık verdim. Gemiye getirdiğim sandıklarda 15.000 mermi var tam. Upuzun iki köpek balığı göründü bu sıra. Bay Pike 15 ayak biçti uzunluklarına köpek balıklarının. Günlerden pazar olduğu için o an gemiyi yürütenlerin dışındaki bütün tayfalar dilediklerince vakit geçirebiliyorlardı gemide. Marangoz olta yerine geçebilecek uzun bir halat sarkıtmıştı denize. Halatın ucunda koca bir demir çengel, onun ucunda da kafam büyüklüğünde tuzlu domuz yağı vardı. Canavarlardan ikisini de peş peşe hemen yakalayıp güverteye atıverdi marangoz. İnsan deniden yaratığın böylesine hayvanlaştığını hiç görmemiştim o güne kadar. Ne kadar tayfa varsa ellerinde yelken bıçakları, mutfaktan aldıkları satırlarla falan saldırdılar iki köpek balığının üstüne. İpten kazıktan kopmuş serseri takımı zevkten dört köşe olmuş öküzler gibi böğürüyorlardı. Derken ilk tutulan köpek balığı alt çenesiyle üst çenesi arasına koca bir kazık dik olarak yerleştirildikten sonra denize fırlatıldı. Ağzını kapatamaz olmuştu hayvan. Açlıktan yavaş yavaş ölüp gidecekti böylece. Andy Fay, sıra öbüründe şimdi yavrucuklar diye bağırdı. Kıyak bir eğlence var şimdi size. Andy Fay'ın seslenmesiyle hemen oraya sıra sıra doluşan o cellat kılıklı herifler içinde en acımasızı Maltalı Bado oldu. Köpek balığının karnı ustalıklı bir biçimde boylu boyunca açıldıktan sonra içi olduğu gibi boşaltıldı. O kadar ki kılıfı çıktı adeta canavarın. Ama hala oynayıp duruyor, ölmemekte direniyordu güvertenin üstünde. Dirseklerine kadar kana bulanmış o koca kollarını sağa sola gösterip, kurumlu kurumlu davranışlar yapan Mulligan Jacobs, tut mut demeden kıpkırmızı bir et parçasını patladak atıverdi üstüme doğru. Korkudan soluğum kesilmiş, geri geri çekilmiştim. Çevremdeki o bir yığın yontulmamışın sevinç ulumaları arasında bırakıverdim elimden et parçasını. Hem kendi kendimden hem oradakilerin beni ödlek, tabansız bellemelerinden utanır gibi oldum öyle. Az sonra elimden attığım o et parçasına gözlerimi usul usul çevirince ne göreyim bir de? Köpek balığının yüreği değil miymiş meğer? Oracıkta güneşten sımsıcak kesilmiş güvertenin üstünde tıp tıp atmaya başlamıştı yeniden. Eğilip aldım elime. Gemiciler benimle dalga geçmeyi bırakmışlardı o saat. Mulligan Jacobs sesini soluğunu kesmiş, unutmuştu beni. Köpek balığıyla, daha doğrusu köpek balığından arta kalanlarıydı onun zoru. Elindeki satırın yanıyla küt diye indiriverdi balığın burnuna. Duyduğu acıyla yaşamak denilen şeye yeniden çağrılmış gibi olan köpek balığı son can çekişmelerini yaparken bücür herif kendinden geçmişçesine uluyordu. ''Onun da kafasında ateşten iğneler var benimki gibi, kor olmuş iğneler.'' Mulligan şıkır şıkır oynuyor, arada bir beygir gibi çifte atıyordu sevincinden. Ölmüş gibi duran balığın burnuna ikinci kez vurdu satırla. Balık şöyle bir sıçradı havaya son olarak. Dayanamamıştım artık. Görünüşte oralı falan değildim ama allak bullak olmuştum. Elimde balığın yüreği olduğunu unutmuş, yürüyüp gitmiştim oradan. Kıç üstü güvertesine çıktığımda nakış sepetini hemen yanı başına koyup sandalyesine uzanmış Bayan West'i gördüm. O an birden elimdeki şeyin farkına vararak onu denize fırlatmak için geminin yanına doğru yürüdüm. Yüreğin üst yanı tropikal sıcağın etkisiyle kurumuş da olsa içinde bir yer tıp tıp atıyordu hala. Elime yapışmıştı. İyi fırlatamadım. Üstten doğru gideceğine kenara çarptı tam. Düştüğü yerde bıraktım. Üstüm başım kana bulanmıştı. Urbalarımı değişmek, ellerimi falan yıkamak için kamarama inmeye hazırlanıyordum ki caydım birden. Hala atıyordu yürek. Denize pat diye bir şeyin düştüğünü duydum o an. Gemiciler kılıf haline gelen köpek balığını atmışlardı denize. Bağırıp çağrışmalar daha da arttı. Gözleri fal taşı gibi açılmış gemicilerin baktığı yere ben de baktığımda şu şaşılası akıl hafsala almaz şeyi gördüm. İçi boşaltıla boşaltıla kılıf olmuş köpek balığı yüreği gibiydi tıpkı. Ölmemişti. Dalgaların üstünde oradan oraya gidiyor, yüzüyor, kuyruk vuruyordu. Havaya doğru sıçramak istiyor, yeşil sulara dalıp sonra birden suyun üstüne fırlıyordu. Köpek balığının işkenceden arta kalan yanları kaçıp uzaklaşmaya çalışıyor da nereye gideceğini bilmiyor gibiydi adeta. Gemideki eşkıya sürüsü balık her yeni bir şey yaptığında basıyordu kahkahayı. Kamarama inmeyi düşündüm bu ara. Ama daha merdivenin yarısına gelmemiştim ki, yaşa, bravo, var ol gibi sesler duydum bir sürü. Güverte aldım soluğu yine. 5-6 tane köpek balığı peydahlanmış, kaşla göz arasında saldırmışlardı hemcinslerine. Parça parça edip son zerresine kadar yuttular hemen hayvanı. Son bir daha baktım döşemenin üstüne. Kendisi yavru balıkların midesinde o an sindirilmekte olan bizim zavallı köpek balığının yüreği hala çarpıyor, çarpıyor, çarpıyordu. Her geçen gün biraz daha inanıyordum ki bu yolculuğun sonu ölümle, türlü büyük acılarla falan bitecekti. Alnımızın yazısıydı bu. Bay Malheur, Bay Malheur değildi, gerçek kimliğini öğrenmiştim. Bay Pike onun kim olduğunu öğrendiği gün 2x2=4 kan çıkardı. Georgia'da değil de Virginia'da doğmuştu Bay Malheur. Gerçek adı Waltham'dı. Sidney Waltham. O güçlü varlıklı ailenin şanına şöhretine yaraşmıyordu ama onlardan biriydi ne yazık ki. Gerçek ayna gibi ortaya çıktığında Bay Pike'ın neler yapacağı belliydi. Şöyle öğrendim bunu. Bir önceki gün gece yarısından az önce kıç üstü güvertesine çıkmıştım. Bay Pike nöbetteydi. Başladık volta atmaya. İkinci kaptan eski sayfaları karıştırıyordu habire. Doğrusu hoşlanıyordum onun bu anlattıklarından. Bayan West'in dediği gibi açık deniz humması dediğimiz şeye tutulmadığı zamanlar benim bu merakımı gidermeye can atan bir hali oluyordu. O gece daha önce sözüne ettiğim eski patronlarından Kaptan Summers'ı anlattı bana. 5 yıl emrinde çalıştığı bu adamdan büyük bir saygıyla söz ediyordu. Sapına kadar doğruluk, namus, onur haline gelmiş bu adamı öve öve bitiremiyordu bir türlü. 69 yaşında pis bir biçimde öldürüldü, gel gelelim dedi Bay Pike. Boktan bir biçimde, 12 yıl oluyor. San Francisco limanında demirli Jason Harrison'da oldu cinayet. Kaptan Somers'e inme inmişti o günler. Cehennem zebanisi 3. kaptan ne yapsa beğenirsin. Saldır üstüne herifin, öldürünceye kadar vur Allah vur. Pis biçimde öldürülmüş bana anlatıldığına göre. O sıralar başka gemideydim ben. 3 ay sonra atmıştım ayağımı karaya. Katil o saat enselenip yargıcın önüne çıkarılmış ama asılmamış ne yazık ki. 1000 kere hak etmişti bunu oysa. Mahkemede bir aşçı başının ta fi tarihinde kafasına satırla vurduğunu, o gün bugün ne yaptığını ne ettiğini bilemediğini, böyle bir şeyi yaparken cinnet geçirmiş olabileceğini falan söylemiş. Dediklerine kanan mahkeme topu topu 10 yıl hapis vermiş. Şunun bunun demesine göre ünü dünyayı tutmuş o Virginyalı Walton ailesinden biriymiş bu herif. Ama 5 para etmezmiş ciğeri. Ne kadar akrabası varsa ellerinden geleni yapmışlar tabii gizli gizli. Uzun sözün kısası Sidney Walton asılmak şöyle dursun, 7 yıl kodeste yattıktan sonra salınıvermiş. Bu sıra arkadaki çan vurdu bir kez, öndeki karşılık verdi hemen. Her zamanki nöbet değiştirme çanıydı bu. 15 dakika önceden haber ediyordu nöbeti. O sıralar bizim bulunduğumuz yere yakın bir yerlerde olan Bay Mellier merdivenden inip gitti. Rastlantı dediğimiz şeyin bir cilvesiydi bu. Anılara dalıp giden Bay Pike habir anlatıyordu. Sidney Walton Codes'teyken ilgilenmedim onunla hiç. Ama ne zamanki cezasını daha doğru dürüst bile çekmeden salındığını öğrendim, onun canını alacağıma yemin billah ettim. Göreceksin, alacağım onun canını. Ne Tanrı'ya inanıyorum ne şeytana. Şu içinde yaşadığımız pis dünyanın rezaletlerinden midem bulanıyor artık. Ama bak yine söylüyorum işte, Kaptan Somers'ı öldüren herifi er geç haklayacağım ben. Şu an hangi cehennemde bilmiyorum. Kodes'ten çıkar çıkmaz sırra kadem bastı. İzini mizini yitirdim hepten. Bir fotoğrafını bile ele geçiremedim üstelik. Ama ne de olsa denizci o da benim gibi. İçimde öyle bir duygu var ki günün birinde burun buruna geleceğiz onunla. Buna yediğim ekmek gibi inanıyorum. O zaman... Bay Pike suratını buruşturmuş, koca yumruklarını sıkıp gorillerin koluna benzeyen kollarını gözdağı verircesine havaya kaldırmış, öyle dururken Bay Mellier'in piposunu yakmak için çaktığı kibrit az ilerimizde çıtırdayıverdi birden. Apaydınlık olduk üçümüzde. Bay Pike, şu da var ki o günden bugüne tanınmaz hale gelmiş olabilir. O Allah'ın belası herif diye sürdürdü konuşmasını. Aslını aslarını ararsan bir yol bile görmüş değilim onu. Gerçek kimliğini saklamakta 1001 türlü yararı var kuşkusuz. Ama kafasındaki yarık nah bu kadarmış tam. Onu da tıkayacak değil ya. Daha görür görmez kafasındaki yarığı parmaklarımı geçireceğim hemen. Sabreden derviş muradına ermiş derler ya. İşte Bay Partöst. İple çektiğim o saat o dakika gelecek muhakkak, inanıyorum buna. Bay Mellier, Bay Pike'ın çektiği söylemin sonunu duyabilmek için biraz daha yaklaştı yanımıza usul usul. Sözünü ettiğiniz o kaptanın adı neydi efendim diye sordu. Somers, ihtiyar kaptan Somers. 30 yıl kadar önce, La Mermon'un süvarisi o değil miydi? Ta kendisi. Somers, Somers, ihtiyar kaptan Somers. Tamam, ben de tanımıştım onu bir zamanlar. Yabancı gelmedi adı bana. Sözünü ettiğim günlerde gemilerimizi yan yana demirlemiştik Table Körfezi'nde. Umut burnunda ta. Emrinde çalıştırdıklarına karşı takındığı o kaba tavırları o an gerçekten unutan Bay Pike, ''Ne Allah'ın belası dünya bu be, ne pis dünya. Mesleğinin kurdu bir adam, rezilce öldürüldü. Düşün ki.'' diyere mırıldanarak uzaklaştı yanımızdan. ''İyi akşamlar Bay Mallier.'' dedim ben de. Tam gidiyordum ki yavaşçacık çağırdı beni. ''Lütfen Bay Parthurst.'' ''Emredin.'' ''Oo, estağfurullah, şey diyecektim.'' Parmağını dudaklarına götürüp kulağıma eğildi. ''Küçük bir dileğim olacaktı sizden.'' Kuşkulu kuşkulu susup diliyle dudaklarını yaladı bir iki. Benim daha önce az buçuk sezinlediğim, onun kafasındaki o gizli kapaklı şeyler o an beni kolaçan ediyor gibiydiler. Ümüğüme atlayacaklardı sanki. Bay Mallier yumuşak bir sesle, ''Sizi sıktığım için kusuruma bakmayın ne olur.'' dedi. ''Başımdaki yara izini hatırlıyorsunuz kuşkusuz.'' ''Saçlarımla 40 yılda bir kafamdan çıkardığım kasketimle örterim onu yalnız. Yolculuğun ta başımda içimden gelmiş gösteri vermiştim size. Hala görüyorum onu şu an. Sözünü ettiniz mi kimseye?'' ''Etmedim. Ne Kaptan West'e ne de Bayan West'e sözünü etmediniz değil mi?'' ''İnanın bana etmedim.'' ''Bay Pike'a da etmediniz öyle mi?'' ''Bay Pike'a da etmedim.'' ''İyi öyleyse.'' Bay Mallier uzun uzun soludu. Kafasındaki o gizli kapaklı insana korku veren şey beyninin içine girmişti yine sanki. ''Sağ olun Bay Parthurst. Tuhaf bir insanım ben kuşkusuz ama ne dersin? Herkesin bir garip yanı var bu gemide böyle. Bu kusurumun herkesçe bilinmesi hoşuma gitmez benim. Denizci de olsa her insanda bir beğenilme isteği vardır elbet. Gösterişli, alımlı bir kadın gibi.'' ''Merak etmeyin Bay Mallier.'' ''Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz değil mi?'' Sesinin tonu o saat değişmiş, emir verir gibi konuşmaya başlamıştı. O kötü çirkin ışık yine kıvılcımlanmıştı gözlerinde soğuk soğuk. ''Kimseye bir şey demem.'' dedim. ''Sağ ol.'' Kamerama inip yatağıma girdim. Güç bela uyuyabilmişim neden sonra. Bir yığın kötü tatsız düşüncelerle doluydu kafamın içi. İhtiyar kaptan Somers'ı öldüren adam Bay Mallier takma adıyla Elsinore'daydı. Apaçık ortadaydı bu. Nasıl olmuşsa olmuş Bay Pike 3. kaptanın kafasındaki o yalnız benim bildiğim suç kanıtını görmemişti. Çıtımı çıkarmayacaktım ben tabii. Ama daha o ilk günden beri Sidney Waltham için yüreğimde duyduğum içgüdüsel antipatiyi kendi kendime açıklayabiliyordum artık. Üstelik geminin ucundaki o hergele 3 ahbap çavuşların gözlerindeki ışığın aynısı hüzünlü ışık neden bazı 3. kaptanın gözlerinde de çakıyor, anlıyordum bunu. İpten kazıktan kurtulmuş bir serseriydi Bay Mallier'de. 7 yıl içeride yatması, her türlü davranışlarını, en gizli kapaklı düşüncelerini saklamayı öğretmişti ona. Bunca şeyi öğrendikten sonra şuna adam akıllı inanmıştım ki, Elsinore'de korkunç bir deniz olayının bütün öğeleri bir araya gelmiş durumdaydı. Gemi insan dinamitiyle doldurulmuştu tıka basa. Her an patlayabilir, tuz buz edebilirdi küçük yüzen dünyamızı. Günler hep aynı geçiyordu öyle. Kuvvetli bir güneydoğu alizesi esiyor, kameraların açık lombozlarından sular doluyordu bazen içeri. Dün de Bay Pike'ın kamerasına doldu su, bunun dışında ilginç bir şey olmadı. 3 ahbap çavuşlarla adamları geminin burnunda hala borularını öttürüyorlar, ateşten iğneler, kıza kıza kor olmuş çengeller, Mulligan Jacobs'ın beynini yakıp haşlıyordu her saniye. Charles Davis çelikten kamerasında sabah akşam pinekliyor, mutfaktan yiyecek falan almak için ayrılıyordu oradan yalnız. Bayan West piyano tıngırdatıyor, türkü çağırıyor, possuma bakıyor, üst baş yıkayıp ütülüyor, dahası ince ince nakışlar örüyordu elinde. Bay Pike gün aşırı fonograf çalıyor, Bay Mallier başındaki yarığı saklıyordu ondan bundan. Söz vermiştim ya ben, söylemiyordum kimseye. Kaptan West bize her zamankinden uzak duruyor, bazen kendi kamerasında bazen büyük salonda cereyana oturmuş pinekliyordu öyle. Denize açılalı 37 gün olmuş ama tek gemiyle karşılaşmamıştık daha. Gel gelelim bugün hemen hemen aynı zamanda tam 6 gemi gördük denizde. Nedense günlerce süren o yalnızlığımız değil de bu kısacık görüntü okyanusun uçsuz bucaksız ıssızlığını duyurdu bana. Bay Pike Güney Amerika kıyısından 300 mil uzakta, Afrika kıyılarından da aşağı yukarı ona yakın bir uzaklıkta olduğumuzu söyledi. Kadife kanatlı koca bir kelebek geldi bu sabah gemiye. Bizi karadan ayıran 300 millik bir uzaklığı nasıl aşabilmişti acaba? Rüzgara karşı hem de. Şaşıp kaldık hepimiz. Güney haçı takım yıldızını bir haftayı aşkın bir zamandan beri görebiliyorduk gökyüzünde. Kutup yıldızı kuzeyde kalmış, görünmez olmuştu. Yörüngesinin en uç noktasında olan büyük ayı çok aşağılarda bir yerdeydi. O da gözden kaybolacaktı birazdan. Derken Magellan boğazının üstündeki bulutları görecektik. Bu ara Larry ile Shorty dövüştüler. Ben görmedim, Vada anlattı. Bay Pike iki adamın dövüşüne bir zaman bakmış durmuş öyle. Sonra beceriksizliklerine kızıp esaslı birer tokat aşk etmiş ikisine de. Böylece son bulmuş kavga. Bir de söylev çekmiş Bay Pike. Vurduğunuz yerden ses gelecek demiş. Ses getiremediğiniz sürece bu gemide adam pataklamak yalnız benim hakkımdır. Elsinore'un ambarındaki 5000 ton kömürün içi fareyle kaynıyordu vıcır vıcır. Çelik kafeslerinden sittin sene kaçamazlardı bir yere. Vantilatör deliklerinin üstüne tel kafesler geçirilmişti hep. Geminin yükü bundan önceki seferinde arpa olduğu için fareler beslenip büyümüş, enikonu çoğalmışlardı. Şimdi ise hem bir kırık yiyecekleri yoktu hem de hapis olmuşlardı kömürlerin içine. Birbirlerini yemekten başka yapacakları yoktu artık. Bay Pike'a sorarsan Seattle'a vardığımızda 5-6 fare kalacaktı topu topu. En irileri, en güçlüleri, en azgınları olacaktı bunlarda. Ara sıra vantilatörlerden birinin önünden geçerken geminin kapkara derinliklerinden yükselen ciyak ciyak fare sesleri geliyordu kulağıma. Geminin burnunda da vardı fare. Bunların yeri yedek yelkenlerin konduğu iki güverte arasıydı. Öbür hemcinslerinden daha mutluydular tabii. Gece oldu mu deliklerinden çıkıp güvertede oradan oraya koşuşup duruyorlar, döşemenin üstüne yağmış çiği yalıyorlar, mutfaktan yemek artığı falan tırtıklıyorlardı. Vada gemideki bütün farelerin dedesini yakalamış galiba. 50 santime yakın. Nah, kocaman bir şeymiş. Bay Pike'la Vada fareyi alıp kameralardan birine girmişler. İçeride possumu salmışlar farenin üstüne. Ama bizim fino esaslı bir dayak yiyince avından iki adam bir olup gebertmişler fareyi bir güzel. Köpek kıvranıp duruyormuş yerde o sıra. Güçsüzlerden, ödleklerden tiksinen Bay Pike o gün bugün yanına uğratmadı possumu. Ne oynadı onunla ne ağzını açıp bir söz söyledi. Güvertede falan rastladığında ters ters homurdandı durdu hep. 11. ayrımın sonu. Sayfa 143.